Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 27 Azar 1403, Hicri Kameri 15 Cemadül Sani 1446 ve Miladi Takvimle 17 Aralık 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün İslam İnkılabı rehberi İranlı kadınlarla görüşecek. İran Enerji Bakanı Tahran ve Aşkabat işbirliğinin her alanda geliştiğini belirtti. İran'da liman ve denizcilik ekipmanlarının yedek parçaları yerleştiriliyor. İran, Almanya ve Japonya'dan sonra anlık gaz ölçüm test kitleri üreten 3. ülke oldu. Muhammed İslami, İran sulta düzene tabi olamaz açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Bugün öğle saatlerinden önce çeşitli kesimlerden oluşan bir grup kadın İslam İnkılab rehberi Ayetullah Hamine ile buluşacaklar. Sahab Haber A'nın İrna'dan naklen verdiği habere göre Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu doğum günü dolayısıyla çeşitli kesimlerden oluşan bir grup kadın İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine tarafından kabul edilecektir.
İran Enerji Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin başta ulaştırma, transit ve enerji olmak üzere tüm alanlarda büyüdüğünü belirterek bu işbirlikleri sadece iki ülkenin değil bölgedeki diğer ülkelerin de yararınadır dedi. Sahabın İran'dan naklen verdiği habere göre pazartesi günü Abbas Ali Abadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin tarım, gıda ve ilgili sanayi alanındaki yeteneklerinin bir kısmını sergileyen özel serginin açılışına işaretle iki ülkenin kapasite ve imkanlarının karşılıklı tanınmasının yanı sıra bilgi ve deneyim alışverişinin temelini oluşturdu açıklamasında bulundu. Ali Abadi sözlerinin devamında bu ekonomik konferans iki ülke şirketlerine iki ülkenin özel sektör arasındaki işbirliğinin ve alışverişin genişletilmesinin uzman ve profesyonel bir şekilde tartışılması ve müzakere edilmesi için bir fırsat olacak ifadesine dikkat çekerek tarım, gıda, sanayi, makine ve teçhizat, teknik ve mühendislik hizmetleri ile bilgiye dayalı hizmetler alanlarında faaliyet gösteren 60'ın üzerinde güçlü İranlı firma, müzakerelerini daha kolay yürütmek amacıyla bu sergi ve ticaret konferansına katıldı ifadesinin de altını çizdi.
İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü Ekipman Temini ve Mühendislik Genel Müdürü son 10 yılda 768 adet liman, denizcilik ve telekomünikasyon ekipmanı yedek parçasının yerli şirketler tarafından üretildiğini duyurdu. Sahabın İran'dan naklen verdiği habere göre Ahmet Caferi Arani 8. Ulaştırma, Lojistik ve İlgili Endüstriler Fuarı oturum aralarında son 10 yılda liman, denizcilik ve telekomünikasyon ekipmanlarına ait toplam 1200 yedek parça sergilenirken 768 parçanın yerli firmalar tarafından üretimi sağlandığı açıklamasında bulundu. Liman, denizcilik ve telekomünikasyon stratejik bölümlerinin sergilenmesinde elde edilen başarılara değinen Caferi, döviz tasarrufu sağlamak, yerli imalat şirketlerini bu ekipmanları üretmeye teşvik etmek, daha fazla yerli sanayinin deniz ve denizcilik ve liman endüstrisi ekipmanları kategorisine tanıtılması ve sözleşmelerin imzalanması bu eylemin başarılarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir diye ekledi.
İranlı bilgi tabanlı bir şirketin uzmanları anlık gaz ölçüm test kitleri üretmeyi başardı. İranlı araştırmacıların anlık gaz ölçüm test kitleri üretimindeki başarısıyla İran İslam Cumhuriyeti de bu stratejik ürünü üreten iki ülke olan Almanya ve Japonya'ya katıldı. Bu kitlerin üreticisi bilgi tabanlı Bularazma şirketinin genel müdürü Muhammed Cevat Karger bu ürün hakkında anlık gaz ölçümü test kitleri yüksek karmaşıklığa ve teknik bilgiye sahiptir. Dolayısıyla %99'u teknik bilgiye dayanmaktadır açıklamasında bulundu. Muhammed Cevat Karger bu ürünün tüm ham maddelerinin İran'da üretildiğini, bu ürünün her türlü gazı tespit etme yeteneğine sahip olduğunu belirterek bu kitleri İran'da üretmenin maliyeti Alman ve Japon kitlerine göre %50 daha düşük dedi. Karger sözlerine bu kitlerin ana kullanım alanlarından birinin petrol, gaz ve petrokimya endüstrileri olduğuna dikkat çekerek rafineri veya petrokimya tesislerinin düşürülmesinden sonra yeniden çalıştırması sırasında hatlardaki ve mahalledeki gazın kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem laboratuvarda yapılırsa çok fazla zaman kaybı olur ve bu endüstrilerde her dakika binlerce dolara mal oluyor. Ancak bu kitler mevcut gazın türünü ve miktarını birkaç saniye içinde belirleyebiliyor dedi. Karger'in açıklamasına göre İran'a ait bu kitler petrol ve gazın ana endüstrilerinden biri olduğu Fars Körfezi'nin güneyindeki ülkelerde iyi karşılanmıştır.
İran'ın erkek milli halter takımı 10 madalya kazanarak dünya şampiyonası ikincisi oldu. İran'ın erkek milli halter takımı Bahreyn'de düzenlenen 2024 Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya ve 560 puan kazanarak ikinci oldu. Pars Today'in haberine göre İran milli takımı bu yarışmalarda 1 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Bu yarışmalarda Çin 566 puanla birinci, Kuzey Kore ise 495 puanla üçüncü sırada yer aldı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, halkı bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti uğruna ağır bedeller ödemiş olan ülkemiz, sultan üzerine tabi tutulamaz ve onların şartlarını kabul edemez, dedi. İran Prens Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Muhammed İslami'nin Aksa Tufanı ve direniş şehitlerini anma töreninde bir ülke kalkınmasını başkalarına özellikle de sultan düzenine bağımlı olmadan sürdürebilirse bağımsızlığını ve ilerlemesini sürdürebilir. Bir ülke modern bilim ve teknolojiden yoksunsa mutlaka sıkıntı çeker. Ülkenin gururlu silahlı kuvvetleri ileri bilim ve teknolojiyle donatılmazlarsa şaşırabilirler açıklamasında bulundu. İslam devriminin zaferinden bu yana ülkemiz her zaman yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Bu yaptırımlar kural sistemine uyulmaması ve bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti dahil olmak üzere devrimin ilkelerine bağlı kalması nedeniyle uygulanmıştır diyen Atom Enerjisi Kurumu Başkanı konuşmasının başka bir bölümünde Bu suçlular fiilen her zaman insan hakları ve adalet için çabalayan bir kurum olan Birleşmiş Milletleri devre dışı bıraktılar. Bu suçlara karşı defalarca İslam Cumhuriyeti'ne karşı tavır alan uluslararası kuruluşların tutumu nedir? Hangi rolü oynayabilirler? Birleşmiş Milletler'e ve Güvenlik Konseyi'ne güvenilebilir miyiz ifadesine dikkat çekti. İslami sözlerine şunlara da ekledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yakın zamanda yapılan bir oylamada 167 ülke Filistin halkının bağımsız bir hükümet kurma hakkı lehine oy kullandı. Ancak sadece Amerika ve diğer 5 ülke buna karşı çıktı. Bugün aynı sınırlı sayıda insan uluslararası ilişkilerin gidişatında belirleyici bir rol oynamakta ve dünya ülkelerinin çoğunluğunun oyu pratikte göz ardı edilmekte.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Birleşmiş Milletler Özel Raportörünün açıklamasının bir bölümünü yayınlayarak İsrail'e ihraç edilen silahların %99'unun tedarikçileri Almanya ve Amerika'dır diyerek bu iki ülke Gazze'deki soykırıma ortaktır açıklamasında bulundu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsmail Bekai pazartesi gecesi ilk sosyal medya hesabında Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Ben Saul, İsrail'e ihraç edilen silahların %99'unu Almanya ve Amerika sağlıyor ifadesini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, İsrail rejimine silah göndermeye devam ederek bu soykırıma yardım ve yataklık ediyor ve Gazze soykırımının suç ortağı ve tam ortağı haline geldi diyen Bekai, aslında insani hukuk kurallarına saygı gösterme ve uyumu sağlama ilkesine dayanan tüm hukuk normlarının yanı sıra soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası hukuki yükümlülüklerini de ihlal etmişlerdir. Bu ülkelerin işledikleri haksız ve suç teşkil eden fiillerin hesabı sorulmalıdır vurgusunda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejimi Nusayran kampı da dahil olmak üzere Gazze'deki Filistinli mültecilerin yerleşim ve çadırlarına yönelik onlarca masum insanın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan vahşi saldırıların devam etmesini kınadı. Gazze Şeridi Kentsel Savunma Kurumu Sözcüsü Mahmut Bassal, pazar gecesi Siyonist işgalcilerin Gazze'de Filistinli mültecilere ait en az 4 okul ve sığınma evini hedef alması sonucu şu ana kadar 50 kişinin şehit olduğunu belirtti. Pars Today'in verdiği habere göre İsmail Bekai, Amerika'nın Siyonist rejimi kapsamlı desteği nedeniyle Filistinlilere yönelik süre gelen soykırıma karşı uluslararası kurumların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni devam eden eylemsizliğini utanç verici bir şekilde anlatarak uluslararası toplumun soykırımını durdurmaya yönelik acil eylemini ve Gazze'de işgalci rejimin liderlerini yargılayıp cezalandırmasını istedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üst düzey İsrail'li yetkililerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekten dolayı ceza ilk kovuşturulması ve tutuklanması yönünde verdiği kararları hatırlatarak bu mahkemeye üye devletlerin tutuklama emirlerini uygulama sorumluluğunun yanı sıra genel uluslararası hukuk uyarınca tüm devletlerin uluslararası insancıl hukuka ve soykırımın yasaklanmasına uyum sağlama görevine dikkat çekti. Bekai bu konuda Siyonist rejim işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yanı sıra şüphesiz mahkemenin yetkisine giren soykırım ve tecavüz suçu gibi iki suçu daha işledi diye kaydetti.
Siyonist rejim medyası Salı sabahı Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta iki askerinin öldüğünü duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Haber Ajansı Sefa'da Siyonist rejimin medyasından alıntı yaparak Gazze şeridinin güneyinde Refah'ta Hamas mücahitleriyle yaşanan çatışmada bu rejimin iki askeri öldürüldü, 5 asker de yaralandığını duyurdu. Siyonist rejim medyası yaralı askerlerin bir kısmının durumunun kritik olduğunu bildirdi. Daha önce de Gazze'nin güneyindeki bazı binaların Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas güçler tarafından bombalanması sonucu bazı İsrail askerleri öldürülmüştü. Refah'ta İsrail rejimi ordusunun askerlerinin ölümü ve yaralanması öyle bir sırada yaşanıyor ki bu rejim ordusu Refah Tugayn'ı imha ettiğini iddia etmişti.
İbrani kaynaklar Yemen'den işgal altındaki toprakların merkezine doğru füze atıldığını ve Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejime ait kanalı 14 televizyonu Yemen'den işgal altındaki Filistin'in merkezindeki bölgeler özellikle de Tel Aviv'e yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Siyonist rejimin acil servisi bir açıklama yaparak Yemen'den Tel Aviv'e atılan füzenin ardından Tel Aviv ve çevresindeki güvenli ve korunaklı bölgelere ulaşmaya çalışan 5 Siyonistin yaralandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri pazartesi akşamı füzeyle Tel Aviv'i hedef aldıklarını, Siyonist savunma sisteminin 12 füze atmasına rağmen işgal altındaki Kudüs semalarında bu füzeyi vuramadığını duyurdu. Bu arada Siyonist rejim ordusu Yemen'den işgal altındaki topraklara atılan balistik bir füzenin havada imha edildiğini iddia etti. Bu olayın ardından El Meyadin kanalı Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Öte yandan İbrani kaynaklar bu saldırının ardından Yemen'den gelen füze saldırısından korkarak kaçmaya çalışan bazı yerleşimcilerin yaralandığını aktardı.
Sosyal medyada çok sayıda beğeni alan Gazze'li çocuklara yapılan zulümler dizisinin yazarı Halid Nabhan şehit edildi. Sahabın Ehl-i Beyt Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Filistinli ünlü kız Rim'in dedesi Halid Nabhan pazartesi günü şehit torununa kavuştu. Rim isimli bu küçük kız Kasım 2023'te henüz 3 yaşındayken işgalci rejimin Gazze şeridindeki saldırısında şehit edilmiş. Birçok medyada dedesinin kucağında çekilmiş fotoğrafı İsrail rejiminin vahşetini ortaya koymuştur. Filistin basınında çıkan haberlere göre Halid Nabhan, Gazze şeridinin merkezindeki El Nusirat kampına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak dün pazartesi günü hayatını kaybetti.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin yönetiminin Cenin'deki Filistinli mücadelecilere yönelik saldırılarının kırmızı çizgilerinin tehlikeli bir şekilde aşılması olduğunu duyurdu. Sahabın irneye dayanarak verdiği haberde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi pazartesi günü şunu vurguladı. Direniş silahı meşrudur ve mücadeleci güçler kanunları çiğneyen değil Filistin ulusunun destekçileridir. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ayrıca Filistin yönetiminin yanlış hesaplamaları durumu iç çatışmalara yol açabilecek tehlikeli bir noktaya sürüklemektedir açıklamasında bulundu. Filistin yönetimi güvenlik güçlerinin cumartesi sabahı Batı Şeria'daki Cenin kampına saldırması sonucu Cenin kampındaki direniş güçlerinin karşı karşıya girip iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken çatışmalar sırasında Cenin Tuvayı komutanlarından Yezi Cahesin'in de şehit olduğu belirtildi.
Ve Rusya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'deki Rus askeri üyeleriyle ilgili henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1403, Hicri Kameri 15 Cemadüssani 1446 ve Miladi 17 Aralık 2024 Salı. 1410 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadüsani 36 yılında bazı tarihçilere göre İmam Ali Aleyhisselam ordusu ile fitneci gruplar arasında Cemel Savaşı vuku buldu. Bu savaşta İslam ordusu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adaletini tahammül edememesinden dolayı biatlerini kıran ve İmam aleyhinde isyan eden grubu yenmeyi başardı. Biat kırıcı olarak adlandırılan bu grubun liderliğini yapan Talha ve Zübeyr'di. Onlar haksız isteklerine ulaşmak için fırsatçıları tahrik ettiler ve Hazreti Ali Aleyhisselam ile savaşmak için donanımlı bir ordu tedarik ettiler. Talha ve Zübeyr ilk başta Hazreti Ali Aleyhisselam'a biat ettiler. Ancak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın onların tamahkar ve haksız isteklerini kale almadıklarını anladıktan sonra imama karşı isyana kalkıştılar. Talha ve Zübeyr ilk olarak Mekke'ye gittiler ve önde gelen insanları kendileriyle götürdüler. Mekke'den ordu ve yeteri kadar teçhizatla Basra'ya gittiler. Hazreti Ali Aleyhisselam bu grubun fitnelerini engellemek için onları takip etti ve nihayet günümüz Irak'ın güneyindeki Basra yakınında her iki ordu karşı karşıya geldiler. Hazreti Ali Aleyhisselam mümkün olduğu mertebe savaşın vuku bulmaması ve barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için çaba harcadı. Bu yüzden uzun süre müzakereler yapıldı. Savaş ve iktidara geçmek ve servet elde etmekten başka şey düşünmeyen biat kırıcılar Hazreti Ali Aleyhisselam ordusunu yenebilecekleri düşüncesiyle savaşı başlattılar. Ancak onların beklentilerinin aksine Hazreti Ali Aleyhisselam ordusu onları yendi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Haziran 1358'de İran'da önde gelen mücadeleci din alimlerinden Doktor Muhammed Mufetti sapkın teröristlerce şehit edildi. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Mufetti ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Kum Din İlimler Medresesi'ne gitti ve burada dini ilimlerin yanında akademik tahsiline de Tahran Üniversitesi'nde devam etti ve burada felsefe dalında doktorasını almayı başardı. Daha sonra Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başlayan Doktor Mufetti ders vermenin yanında despot şahlık rejimine karşı mücadele sürecine başladı. Şehit Mufetti İslam İnkılabı döneminde Müslüman İran halkıyla beraber mücadele sahalarında aktif ve etkili bir varlık sergiledi ve İslam İnkılabı'nın şanlı zaferi ardından Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı oldu ve sonunda böyle bir günde şehit oldu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haziran 1350'de önde gelen arif ve alim Ayetullah Muhammed Taki Amoli vefat etti. Hicri Şemsi 1266'da Tahran'da faziletli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Taki Amoli temel İslami bilimleri kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan babasının nezdinde öğrendi. Ardından diğer hocalardan İslami bilimleri öğrendi. Bu önde gelen alim Şah rejimine karşı başlatılan mücadele sürecinde aktif katılım sergiledi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haziran 1375'te İranlı ünlü nüsha bilimcisi ve araştırmacı Muhammed Taki Daniş Peşuh vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da İran'ın kuzeyindeki Amul kentinde dünyaya gelen Muhammed Taki Daniş Peşuh ilk eğitimini babasının yanında başladı ve onun ölümüyle birlikte Kum'daki İlmiye Havzası'na gitti ve oradaki alimlerden dersler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kaos bitmesin senaryoları.
Yeni Asya.
Beyin göçü liselerde başlıyor.
Ve Milli Gazete.
Vatandaşın asgari ücret beklentisi belli oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Uğuroğlu 15 Aralık tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde Asgari Ücret Tiyatrosu Aralık 2025 sahnesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olsun? Ana tema bu. Asgari Ücret Tiyatrosu 2025 sezonu için rol alan kurumlar şunlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Her yıl aynı eser sahneleniyor, aynı kurumların temsilcileri rol alıyor. Medya aylar önce bu tiyatronun kararını bekliyor. Muhalefet ise tiyatronun hasılat rakamlarını açıklıyor. Asgari ücretle çalışan izleyiciler için de heyecan var, nefesleri tutma hali var. Perde açılıyor, bir grup insan sahnede rol kesmeye başlıyor. Öneriler havada uçuşuyor, tartışılıyor. Yönetmen, özel görevli silkeleme uzmanı bakan. Bu kez görevi asgari ücretlileri silkelemek diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sahnede herkes rolünü çok güzel oynuyor. Sonuç önümüzdeki toplantıya bakacağız. 1-3-5 sahne sonrası anlaşmazlık çıkınca sahneye hakem heyeti çıkıyor. Kamu çalışanlarından oluşan devlet tiyatrosu sanatçıları rolleri üstleniyor. Onlar da sahnede rollerini oynuyor. Ve son sözü tek bir kişi söylüyor. Tiyatronun patronu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tiyatroda emeği geçen sanatçılar birbirlerine sorarlar. Patron karar verdi. Başrolü kaptı. O halde biz neden sahneye çıktık? Sadece tiyatronun patronu değil ki, Türkiye'nin de patronu tek kişi. Patron asgari ücret için elde hangi ekonomik verileri ele almalı? Türk İş'in Kasım 2024 bilimsel verisi şöyle. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 20.562 lira, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olan yoksulluk sınırı 66.976 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26.712 lira. Mutfak enflasyonu yıllık ortalama %67,20. Asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki fark 9.700 lira. TÜİK Kasım 2024'te yıllık enflasyon rakamı %60,45. Bağımsız Enak Kasım 2024'te yıllık enflasyon rakamı %86,76. 1 Ocak 2025'te devletin uygulayacağı resmi yeniden değerleme oranı %43,93. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 enflasyon hedefi %20. Şimşek ve sarayın ekonomistleri 2025 enflasyon hedefine uygun asgari ücret artışı öngörüyor. Ekonomist patron ekonomiyi Şimşek'e devretti. O halde Şimşek ne önerirse patron da onu uygulayacak. 17 bin lira olan 2024 yılı asgari ücreti %20 artış ile 20.400 lira oldu. patron insafa gelir de asgari ücretliyi bu yıl silkeleyemeyeceğiz diyerek artı 5 puan daha ekleyip %25 yaparsa asgari ücret 21.250 lira olur. Erdoğan da Bakanlar Kurulu sonrası millete der ki, adım Hıdır, elimden gelen budur.
Bayram Coşkun 15 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Büyük Orta Doğu Projesi işliyor, Müslümanlar seviniyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Peki Esad devrildi de ne oldu? Yani ülke parçalandı, kaos yayıldı ve ortam malum projeye uygun hale geldi. Neydi o malum proje? Büyük Orta Doğu Projesi, yani kısa adıyla BOP. Biz buna BOP yerine BIP de diyebiliriz. Nedir BIP? O da Büyük İsrail Projesi'nin kısaltması. Yani BOP, BIP'in Suriye ayağı da tamamlanmış oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sevinenlere baktığımızda durum gayet net bir şekilde ortada aslında. Kim seviniyor? İsrail seviniyor, Amerika seviniyor, Avrupa seviniyor. Ama bu işte bir terslik yok mu? Nasıl olur da kendilerine Müslüman diyen bir grubun yaptığı işten İsrail ve Amerika memnuniyet duyar? İşte işin rengi noktası da burası. BOP'un temel özelliği de bu değil mi zaten? İslam coğrafyasını Müslüman görünümlü silahlı gruplar eliyle Amerika-İsrail çıkarlarına uygun şekilde parçalamak. Irak'ta, Libya'da ve diğer bölge ülkelerinde gördüğümüz senaryo Suriye'de de gerçekleşti. Suriye artık İsrail açısından savunmasız bir yem. Nitekim son bir haftada yaptıkları bunu kanıtlıyor. Golan tepelerini aşarak işgale başladılar. Suriye ordusuna ait tüm tesisler, limanlar, artık ne varsa hepsi imha edildi. Tel Aviv'de bile bu kadar rahat gezemeyecek adamlar elini kolunu sallaya sallaya Suriye'yi işgal ediyor. Peki bu duruma Esad'ı deviren HTŞ adlı örgüt ne diyor? Liderleri Golani düşmanlarının İsrail değil, İran ve Hizbullah olduğunu açıkladı. Gazze'de Müslümanları soykırıma tabi tutan İsrail, kendilerine cihatçı diyen HTŞ'den rahatsız değil, aksine Suriye'yi kendilerine açan örgütten çok memnun. Kendilerine mücahit diyen HTŞ de Müslümanları katleden İsrail'den rahatsız değil. Üstelik bu İsrail Suriye'yi vuruyor, askeri birikimlerini yok ediyor. İsrail'in yok ettiği tesisler artık Esad olmadığına göre sana ait. Yani İsrail sana saldırıyor ama adamın buna bir itirazı yok. Öte yandan İsrail ve HTŞ, İran ve Hizbullah karşıtlığında birleşiyor.
Tahran Radyosu. İsmet Özçelik 15 Aralık tarihli Aydınlık gazetesinde 2025 bütçesi faiz giderlerindeki artış %50 başlıkla yazısını okucularla paylaşıyor. 2025 yılı bütçesi mecliste görüşülmeye başlandı. Ama heyecan yok. Eskiden bütçe görüşmeleri anlamlıydı. Partiler yoğun hazırlıklar yapardı. Önemli tartışmalar yaşanırdı. Son yıllarda iyice sıradanlaştı. Kural yerine gelsin havası var. Bu nedenle ilgi de zayıf. Muhalefet de işe asılmıyor. Onlar kendi dertlerinde. Aslında bütçe gelecek yılın aynası, veriler neler olacağını gösteriyor. Boşvermişlik havası hakim. Milletvekilleri okumuyor, araştırmıyor. Parti yönetimlerini tatmin ettin mi iş tamam. Bütçeymiş, yasaymış kimin umurunda? Meclisteki partiler de aynı. Amerika ve Avrupa Birliği'nden iktidar beklentisindeler. Durum bu olunca çalışmaya da gerek duymuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gelelim bütçenin ayrıntılarına. Görünen durum özetle şöyle. Personelde kemer sıkılacak. Yatırımların bütçedeki payı düşüyor. Vergiler artırılıyor. Emekçilerle ilgili hiçbir umut yok. Bütçede en dikkat çeken faiz giderlerindeki yükseliş. %50,3 öngörülüyor. Hani faiz her kötülüğün anasıydı? Kötülüğün anasının payı büyüyor. Özetlersek emekçinin adı yok ama sermaye için işler iyi. 2025 bütçesini konunun uzmanı Profesör Doktor Aziz Konukman'la Sputnik Radyo'da konuştuk. Onun değerlendirmesi de aynı. Özetle şunları söyledi. Bütçede kemer sıkmanın işaretleri var. Öne çıkan kalem personel. Belli ki çalışanlara darbe vurulacak. Yatırımlar da tırpanlanıyor. 6,4 puan düşmüş. Bu vatandaşa hizmette azalma demek. Ama faiz için durum farklı. Onun payı %50'den fazla artıyor. Özetle söylenen şu. Ben sermayeden yana bir bütçeyim. Konukman kaynak yok gerekçesine tepkili. Kaynak yok denen şey palavradan ibaret. Kaynak var, yapılan sınıfsal bir tercih diyor. Hocanın eleştirileri bitmiyor. Yeni sisteme de tepkili. Bütçenin siyasi sahibi Cumhurbaşkanı. Oysa ki bütçenin sahibi meclis olmalı. Hesabı da meclise vermeli. TÜSİAD, Türkiye'de büyük iş insanlarının örgütü. Eskiden çok güçlülerdi. Toplantıları görkemli geçerdi. Resepsiyonlarına üst düzey katılım olurdu. Bakanlar kurulunun tamamına yakını gelirdi. Ama son yıllarda eski havası yok. Çarşamba akşamı resepsiyonları vardı. Katılım yüksekti. Ancak hükümetten bir kişi bile gelmedi. Eskiden iktidarlar yoğun ilgi gösterirdi. Şimdi muhalefet yanlarında. CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek. Hepsi oradaydı. İlginç bir değişim. İş insanlarıyla sohbet ettik. Bütçeyle ilgileri yok. Ekonomi sordum. Hemen hemen hepsinin değerlendirmesi şu. Çeşitli krizler yaşadık ama böyle bir dönem yaşamadık. İşler iyi gitmiyor. Sanayide çaklar çok yavaşladı. Bir sürü sorunumuz var ama anlatacak muhatap bulamıyoruz. Alınan kararlar derde çare değil. Birçok firma küçülüyor. Bunun ülkemize maliyeti yüksek olacak. Bir dokun, bin ah işit durumu ilgililere duyurulur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Batı Asya'nın en önemli gelişmesi yani Suriye olaylarıyla başlamak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim.
Suriye'nin silahlı muhalifleri geçtiğimiz hafta Halep'ten başlayıp Hama'ya kadar ulaşan ilerlemelerin ardından Geçtiğimiz cumartesi günü Suriye'nin güneyinden Şam'a doğru hareketine başlayarak pazar sabahı Suriye'nin başkentine girerek kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad da geçtiğimiz pazar günü Suriye'yi terk ederek kendisinin 24 yıllık iktidarı ve Esad ailesinin Suriye'deki 54 yıllık iktidarı sona erdi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Muhammed el-Beşir 1 Mart 2025'e kadar Suriye'deki geçiş hükümetinin başına geçecek. Bu dönemde güvenlik teşkilatlarının dağıtılacağı, terör yasalarının kaldırılacağı, ordunun mevcut durumunun gözden geçirilip düzenleneceği söyleniyor.
Geçtiğimiz hafta Suriye'de yaşanan bir diğer önemli olay Esad hükümetinin devrilmesiyle birlikte Türkiye 12 yıl aradan sonra Suriye'deki siyasi temsilciliğini yeniden açtı. Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin geçici maslahat güzarı olarak atandı. 2012 yılında Suriye'de protesto ve huzursuzlukların başladığı dönemde Ankara Büyükelçisini geri çağırarak Suriye'de güvenlik bölge kurmaya çalıştığını açıklamıştı. Bu süreç Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri harekatıyla devam etti. Öyle ki şu ana kadar Suriye'nin kuzey bölgelerinin çoğu Türkiye tarafından işgal edildi.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan bir diğer önemli olay ise Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırıları Suriye topraklarının birçok yerini işgal etmesidir. Bu saldırılar sırasında İsrail Hava Kuvvetleri, Scud ve Seyir füzeleri, karadan havaya ve karadan karaya füzeler, insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, radarlar, tanklar ve uçak hangarları dahil olmak üzere Suriye ordusunun çeşitli silahları ve altyapılarını hedef aldı. Böylece Siyonist rejim Suriye'nin tüm askeri kabiliyetlerini fiilen yok etti. Siyonist ordu Suriye semalarında gerçekleştirilen büyük hava operasyonlarında Suriye ordusunun stratejik gücünün %70 ila 80'inin imha edildiğini iddia etti. Bu arada Siyonist rejim Suriye'nin birçok yerini işgal etti. Hatta başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ulaştı. İsrail'in Süveyde ve Kuneitra vilayetlerindeki ilerleyişi Suriye ile daha önce imzalanan çatışmasızlık anlaşmasını fiilen yok etti. Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yani bu şu an mevcut Suriye'de olan yani adına işte Şam, yani bunlar toparlama bir güç olduğu için ileriki dönemlerde bu bir arasında bir bütünlük arz edeceği görülmemektedir. Bugün birçok toparlama bir hareket olduğu için ileriki günlerde çıkar çelişkiler araya girdiğinde yeni bir çatışmanın alanı olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle Suriye'de yeni bir huzur düzeninin kurulması zor gözüküyor. Nitekim bunların anlayışında herkes, her hareket, her parça parçalı olduğu için kendisinin iktidar olmasını ister. Ve bu nedenle çatışmaya neden oluyor. Bunun bir örneği bugün Türkiye'nin oluşturduğu milli SMO'nun içinde görmekteyiz. Yani bunlar yaptıkları alanlarda yani işgal ettikleri alanlarda çıkar için birbirlerini vurduklarını görmektedir. Bunların yani bölgeye Suriye'ye huzur getirmesinden ziyade huzursuzluk getireceği bir göstergesidir. Bu nedenle çok uzun bir süre burada kalması olası bir durum değildir. Kısa bir sürede huzursuzlukların, kargaşaların başlayacağı olasıdır. Yani burada Suriye'nin geleceğine herhangi bir kazanç sağlamayacak.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
Heyeti Tahrir el-Şam, HTŞ Başkanı el-Cunani, Siyonist rejimin saldırı ve işgallerine yanıt olarak Suriye'nin yeni bir savaşa girmeye hazır olmadığını açıkladı. Siyonist rejimin işgali ise bölgesel ve küresel çapta geniş tepkilere neden oldu.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçi, Siyonist rejim İsrail'in saldırganlığını ve Suriye'yi yok etme girişimini önlemek ve engellemek için bölge ülkelerinin acil ve etkili seferberliğinin gerekli olduğunu vurguladı. Siyonist İsrail rejimi Suriye'deki savunma ve sivil altyapının neredeyse tamamını yok etti. Bu rejim 1974 anlaşmasını ve Güvenlik Konseyi'nin 350 sayılı kararını da ihlal ederek Suriye'nin daha fazla topraklarını işgal etmeye başladı. Diyen Dışişleri Bakanı, bu her türlü yasadışı saldırıyı durdurmaktan birinci derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Amerika'nın engellemesi nedeniyle pasif bir seyirci haline gelmesinin sonucudur.
Irakçı ayrıca şunları kaydetti. Suriye'nin komşuları Arap ve İslam dünyası ve aslında hukukun üstünlüğünü, Birleşmiş Milletler şartının temel ilkelerini ve uluslararası hukuku önemseyen her Birleşmiş Milletler üyesi ülke buna kayıtsız kalamaz. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Suriye yok etmesini önlemek için bölge ülkelerinin derhal etkili bir şekilde seferber edilmesinin ve bu husustaki birliğin gerekli olduğuna dikkat çekti.
Ürdün'de düzenlenen Suriye zirvesinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı dedi. Fidan, işgalci rejimin Suriye'deki saldırılarının durması gerektiğini söyleyerek, bölgemiz tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı ifadelerini kullandı.
Lübnan'daki Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi, hükümetin düşmesi ve Siyonist rejimin bu ülkedeki kaotik durumu istismar etmesi gölgesinde Suriye'de yaşanan son gelişmelere yanıt olarak bir açıklama yayınladı ve şöyle dedi. Siyonist rejim, Filistin milletinin çocuklarına karşı yürüttüğü soykırım savaşı ve Lübnan'a yönelik aralıksız saldırılarının yanı sıra Suriye halkına yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Lübnan'daki Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi şunları ekledi. Gaspçı Siyonist rejimin Suriye'deki gelişmeleri suistimal etmesi, Birleşmiş Milletler, Arap ülkeleri ve milletleri, uluslararası kararların uygulanması ve Suriye'deki Siyonist işgalin reddedilmesi konusunda ısrarcı olmalarını gerektirmektedir. Zira vahşi Siyonist rejim Suriye topraklarını ilhak etme, işgal etme ve Suriye'nin askeri kabiliyetlerini yok etme planlarını uygulamaya çalışmaktadır. Siyonist düşmanın bu saldırıları benzeri görülmemiş bir tehlikeyi işaret etmekte ve sonuçları ülkenin ve Suriye milletinin kaderini tehdit etmektedir.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik Husi'de İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik hava ve kara saldırılarının bu rejimi Arap ve İslam uluslarına dayatmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı salı sabahı yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Suriye Golan'ından yeni toprakların işgalini kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: Suudi Arabistan Krallığı, Suriye'nin egemenliğine ve bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, Suriye Arap bölgesinin Golan Tepelerinin işgal altında olduğunu vurguluyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı şunu vurguladı: İsrail hükümetinin Golan'daki tampon bölgeyi işgal ederek Suriye'ye yönelik saldırısı ayrıca işgalci güçlerin Suriye topraklarındaki hedeflere yönelik saldırıları da uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin devam ettiğini göstermektedir.
Ürdün Dışişleri Bakanı da Siyonist rejimi Suriye yönelik saldırılarına tepki göstererek Suriye topraklarını işgal etme yönelik her türlü girişimi kınadıklarını duyurdu. Ve İsrail'in Suriye'nin herhangi bir bölgesine girişini kınıyoruz ve bunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyoruz açıklamasında bulundu. Bu bakanlık aynı zamanda uluslararası toplumdan İsrail'in Suriye'deki ihlallerini kınamasını, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurgulamasını istedi.
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin son dönemde Suriye topraklarına yönelik saldırısını kınarken bu saldırının Suriye'nin özgürlük ve bağımsızlığının ihlaline yol açtığını vurguladı. Açıklamada Siyonist rejimin son dönemde Suriye'ye yönelik saldırısının bu rejimin Filistin ve işgal altındaki topraklarda işgalini sürdürmesinin Müslüman milletlere yönelik tehdit ve provokatif eylemlerinin bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atan eylemler olduğu ifade edildi. Afganistan'ın yönetim organı ayrıca hükümetlere, uluslararası kurumlara ve ilgili kuruluşlara Siyonist rejimin saldırganlığına karşı kararlı bir duruş sergilemeleri ve başta Filistin ve Suriye'nin mazlum hakları olmak üzere mazlum ulusların meşru haklarını desteklemeleri çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca Müslüman hükümetlerin ve milletlerin saldırı ve zulme karşı birlik ve beraberlik içerisinde durmaları, özgürlük, bağımsızlık ve egemenliklerini korumaları gerektiği vurgulandı.
Siyonist rejimin Suriye'yi işgaline Birleşmiş Milletler'in tepkisi eşlik etti. Birleşmiş Milletler'in Suriye İşleri Temsilcisi Gail Peterson hükümetin düşmesinin ardından bu ülkede yaşanan gelişmeleri anlatırken Suriye'nin artık bir yol ayrımına geldiğini ve İsrail'in Suriye'deki mevcut eylemlerini durdurması gerektiğini duyurdu. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının devamı konusundaki endişelerini dile getiren Peterson, Suriye topraklarında İsrail hareketlerine tanık oluyoruz. Bu durdurulmalı. Bu arada Birleşmiş Milletler'in Suriye işlerinden sorumlu temsilcisi Heyeti Tahrir el-Şam'ın Suriye'ye hakim olan en büyük grup olduğunu ancak tek olmadığını başka grupların da bulunduğunu belirtti. Peterson ayrıca uluslararası toplumun Tahrir el-Şam'ın terör örgütleri listesinde sınıflandırılmasını yeniden değerlendirileceğine inandığını da sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric de pazartesi günü şunları söyledi. İsrail kuvvetlerinin İsrail'in işgal ettiği Suriye Golan'ındaki tampon bölgeye doğru ilerlemesi, İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan gerileme sona erdirme anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü şunları vurguladı. İsrail ile Suriye arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik anlaşmayı izlemekle görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü, İsrail yetkililerine davranışlarının söz konusu anlaşmanın ihlali olarak değerlendirildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler'in tepkisi, şimdiye kadar Siyonist rejimin saldırılarını ve Suriye topraklarının işgalinin devamını durdurmaya yönelik ciddi bir önlem almadığı bir dönemde yaşanıyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.erip.ir üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da www.parstoday.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran Radyosu Podcast. Değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te sizlere Marlik Tepesi ve İran'ın bu bölgesinin altın kupalarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugüne kadar Marlik'in altın kabartmalı antikalarını hiç duydunuz mu? İran'ın kuzeyindeki antik tepelerden elde edilen 3000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan barat ve vazo şeklinde bir obje. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzeyindeki Marlik Tepesi ve de İran'ın bu bölgesindeki altın ve gümüşten yapılmış vazo misali bir objeden bahsetmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu adlı üç tarihi eserden bahsetmek istiyoruz. Efsaneyi ve tarihi anlatan, hatta efsanenin de ötesine geçerek hayatı anlatan tarihi efsaneler. Fakat isterseniz öncelikle bu tarihi eserlerin nerede keşfedildiğinden söz edelim. İran'ın kuzey bölgesindeki Gilan eyaletinin Rudbar şehrinde Marlik Tepesi denilen bir yerde Marlik altın vazoları keşfedildi. Marlik Tepesi eski bir uygarlığın parçası sayılır. Yazılı delil yetersizliğinden dolayı sessiz kalan ve elde edilen delillere göre İran platosunun eski uygarlıklarından biri olan bir medeniyettir. Ancak yazılı delil yetersizliğinden dolayı bu medeniyet hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte bu bölge halkının hangi din ve mezhebe sahip olduğunu ve nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. En azından sanatta ve sanat eserlerinin üretiminde çok ileri ve sanatçı insanların bulunduğunu bilmekteyiz. Marlik Tepesi, Rudbar çevresindeki Goherud Vadisi'nde bulunan 5 antik tepeden biridir. Burası uzun yıllar boyunca Gilan halkının varlıklı atalarının ikametgahı olan hoş iklime sahip bir vadidir. Zeynep Bicar Tepeleri, Pilakale, Dorbicar ve Cazemkol bu bölgenin diğer önemli tepelerindendir. Yüzyıllar boyunca insan sanatı ve uygarlığının değerli bir hazinesini gizleyen Marlik Tepesi aslında doğal ve kayalık bir tepedir. Bu tepe demir sülfat taşlarından yapılmış olup doğal ve alt katmanları tepenin içinde büyük çatlaklar oluşturur. Ve bu delikler fare, yılan gibi hayvanların buraya yuva yapmasına neden olur. Bazıları Marlik adının bu bölgede Farsça'da mar olarak telaffuz edilen çok sayıda yılanın olduğu için böyle telaffuz edildiğini düşünüyor. Fakat kimileri de Maliki, Mard ve Lik olmak üzere iki hecenin birleşmesinden oluşan ve Mard halkı anlamına gelen tarihi bir kelime olarak kabul ediyor. Bu teoriye göre bu kelimenin aslen Mardlik olduğu, dal harfi kaldırılarak Marlik olarak değiştirildiği belirtilmektedir. İran tarihi ve kültürüne ilgi duyanlara bu bölge hakkında daha fazla bilgi edinmenin kapısını açan en önemli kişilerden biri de Doktor İzzetullah Negahban'dır. O, İran arkeolojisinin babası sayılıp kazılarında hatıralarının zihinlerden silindiği bu 3000 yıllık medeniyetin bir kısmını ortaya çıkarmayı başarmıştır. ...1941 yılı sonbaharında Doktor İzzetullah Negahban başkanlığındaki bir heyet inceleme yapmak üzere Rudbar şehrinin Rahmetabad bölgesine gitti. O yanındaki ekiple beraber 14 yıl boyunca bu bölgeyi araştırdı ve bu araştırmalar sonucunda düzenli olarak tepe yüzeyine dağılmış, genellikle taş ve çamurdan yapılmış 53 mezar keşfedildi. Bu bölgede büyük taş levhalar mevcut olup, bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Goharrud Vadisi'nden getirilen bazı mezarların yapımında sarı taşlar kullanılmıştır. Marlik tepelerini kazmak, Doktor Negahban ve meslektaşları için çok meşakkatli ve sorunlu bir işti. Köylülerin, kaçakçıların kışkırtmasıyla yaptıkları çatışma ve insanlık dışı uygulamalardan, 2. Pehlevi dönemi devlet yetkililerinin başlattığı ve sonunda doktor ve meslektaşlarının yargılanmasına yol açan iftira ve sıkıntılara gibi büyük sorunlar. Nihayetinde ulaşılan sonuç tüm sıkıntı ve zorluklara değmişti. Evet değerli dinleyiciler, Doktor Negahban'ın çektiği bu zorluk ve sıkıntıların sonucuna değdiğini belirtmiştik. Şimdi isterseniz bu kazılar sonucu keşfedilen tarihi eserlere şöyle bir göz atalım. Bu bölgeden birçok seramik ve altın obje çıkarılmıştır. Bu da bölge sakinlerinin büyük zenginliğini göstermektedir. Bu eserler yaklaşık 3000 yıl öncesine, yani milattan önce 2. milenyumun sonu ve 1. milenyumun başlarına kadar uzanıyor. Doktor Negahban'ın kazılarında ortaya çıkan 53 mezar, arkeologlar ve araştırmacılar için çok değerli bilgiler içeriyordu. Kazılarda tamamen kıyafet ve süslemelerle gömülen Mard halkının cesetleri bulundu. Bu bölgenin insanları ölülerini resmi kıyafetleriyle ve yan yatırarak bir taş levhanın üzerine koyuyorlardı. Bu durumda dizler hafifçe bükülmüştür. Ölülerin yanlarına dini ritüel kapları, heykeller, süs eşyaları, altın ve mücevher, silahlar, alet ve ekipmanlar, mutfak eşyaları, hatta çocuk oyuncakları gibi pek çok nesne de gömülüydü. Ölüyle beraber gömülen eşyalar, mezar sahibinin kimliği ve mesleğinin de göstergesi sayılırdı. O dönemin dini inançları açısından bu mezarlar döneme göre özel bir düzen içinde dizilmiş, kıymetli ve zarif sanat eserleriyle doluydu. Marlik Sultanları mezarlığı kazısında bulunan mezarlar her ne kadar güç, önem ve zenginlik bakımından birbirlerinden farklı olsalar da bu kavimlerin ölümden sonra hayatın varlığına dair inanç ve düşüncelerinin en güzel temsilcileriydi. Sahipleri hem yapı tarzı hem de nesneler açısından. Bu mezarlar arkeologlara geçmişte İran sanatının ve endüstrisinin gelişimi hakkında belgelenmiş ve değerli belgeler sağlamıştır. Bu bölgede yapılan kazılar sonucu hançer, kılıç, süngü, mızrak, bileklik, savaş kol bandı ve bronz sapan gibi pek çok savaş malzemesi ele geçirilmiş. Bu da bu kavimlerin savaşçı olduklarını göstermektedir. Doktor Negahban'ın keşif ekibinin buluşları büyük bir başarı sayılıp aynı zamanda gizli bir tarihi ortaya çıkardı. Bu kazılar neticesinde İran'daki sanatçıların yapmış olduğu değerli eserlerin teker teker toprağın altından çıkarılması insanları adeta büyülemişti. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında sizlere bahsettiğimiz 3 kupa olan kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu bunların en önemlilerindendir. Bu vazolardan her birini yapan sanatçılar çevrelerindeki doğadan ilham almışlardır. Çevrelerindeki inekler, koyunlar, atlar, ördekler ve keçiler gibi evcil hayvanlar ve doğada gördükleri yılanlar, akbabalar, ceylanlar, kartallar, domuzlar ve leoparlar gibi doğanın vahşi hayvanların tasvirlerini sergilemişler. Bunun yanı sıra bazı vazoların motiflerinde birkaç hayvanın birleşmesinden oluşan mitolojik hayvanlar da göze çarpmaktadır. Tüm bu motifler hayatın zorlukları ve yaşananların üstesinden gelmek için içsel bir ihtiyacın göstergesi olup altın objelerin her biri bu ihtiyacı güzel bir sanat eseri biçiminde anlatmada Marlik sanatçılarının el sanatını gözler önüne seriyor. Marlik vazosu olarak bilinen kanatlı inek altın vazosu saf altından yapılmış bir obje olup 18 santimetre yüksekliğindedir. Bu antikanın kabartmalı tasarımlarının yüksekliği 2 santimetreye ulaşıyor. Ortadaki motif ise hayat ağacının vazosu ve ağacın iki yanından iki kanatlı inek yukarıya çıkmakta. Bu 4 mitolojik kanatlı boğa, vazonun üzerindeki kabartma oymalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. İneklerin kanatlarının olması onların cennetlik olduğunu gösteriyor. İneklerin başları kabın gövdesinden çekiçleme tekniği ile kabartılmıştır. Her bir kanatlı inek çifti palmiye benzeri dekoratif bir ağaca tırmanırken tasvir edilmiştir. Bu hayali hayvanların son derece hareketli ve canlı oldukları, arka ayakları üzerinde durdukları gösterilmiştir. Ön bacakları kaldırılır ve ağacın gövdesi ve dalları etrafında dinlendirilir. Kanatlı inek kabı güzellik, doğruluk ve sanatta son noktadır. Güzel kanatlara sahip efsanevi inekler, ona üç boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıldı. İki boyutlu bir bağlamda üç boyutlu bir görünümü vurgulama ve verme çabası, bu medeniyette çok mükemmel bir görsel vizyonu göstermektedir. Bu ineklerin başları, vazonun dış yüzeyinden perçinlenmeyip, büyük bir zarafetle vazonun iç kısmından dışarıya doğru çıkarılması, bu objeye çok daha güzel bir ilginç görünüm kazandırıyor. İki inek deseni arasında ve hayat ağacının üzerinde nilüfer çiçeğine benzer bir çiçek deseni görülüyor. Bu vazo benzeri objenin kenarı çok ince bir tel bantla süslenmiş ve bu vazonun gövdesiyle tabanın birleşmesi noktasında köşeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu vazonun altında güzel bir çiçek kazınmıştır. Çiçekler arasında ışınların düzenli olarak yayan güneşin rolü görülmektedir. Marlik halkı için güneş çok önemliydi ve ellerinden geldiğince çoğu metal kap, fincan ve bardağın alt kısmına güneşin sembolünü dekoratif geometrik üçgenler şeklinde tasvir ediyorlardı. Bu desenin türü ve çizim şekline dikkatlice bakıldığında güneşin her şeyin merkezinde olduğu ve tüm canlıların onun hayat veren ışık ve sıcaklığından canlandığı görülüyor. Fakat ikinci kupa bunun da ötesine geçerek bir önceki vazodan iki başlı canavar ve ceylan vazosu olarak bilinen kupadan daha efsane hale gelmiş ve muhtemelen M.Ö. 14. ve 12. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. İki ceylanı tutan korkunç iki başlı bir canavar. Sanatçı bu kupanın gravüründe Marlik kültüründeki olası mitolojik karakterlerden birini anlatmaya çalışıyor. Bu obje gümüş ve altın alışımından yapılmış olup boyutu 11 santimetreye 11 santimetredir. Bu kupa misali objenin üzerinde iki başlı bir canavar göze çarpıyor. Canavarın ağzı korkunç bir şekilde açıkken bir başı sola, diğeri sağa eğilmiş, bağırıyormuş gibi görünüyor. Canavarın kanatları açık ve iki bacağında ona sembolik bir kombinasyon veren kıvrımlar bulunmaktadır. Canavarın her pençesi ceylanın bir bacağını tutuyor. Canavar bu iki ceylanı avlıyor. Bu çalışma kalem ve kapartma tekniğiyle yapılmıştır. Ancak üçüncü tarihi eser olan Hayat Efsanesi vazosu önceki iki objeden çok farklıdır. Doktor Negahban'ın belirttiğine göre bu vazonun yüksekliği 20 santimetre, çapı ise 14 santimetredir. Bu objenin üzerindeki yazı bir antilopun hayat hikayesini anlatıyor. Yani doğumun başlangıcından yaban domuzu tarafından öldürme anına kadar olan süreç en ince ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hayat efsanesi vazosunda 5 sıra bulunmaktadır. En alt sırada yani 1. sırada bir antilop annesinin sütünü içiyor. Anne ise yanı başındaki çalıdan besleniyor. Üst sırada ayrıca 2 keçinin tomurcuklarını yediği bir ağaç göze çarpıyor. 3. sırada ise aynı dağ keçisini yiyen domuzlar görülüyor. Uzaklarda akbabalar gökyüzünde uçuşuyor. Sanatçı bu akbabaları küçük çizerek keçilerin domuzlar tarafından yenildiği görüntülerini uzaktan göstermeye çalışıyor. Üst sırada domuzlar gider ve keçi kalıntıları gökten inip keçinin kalıntılarını yiyen akbabalara verilir. Son sıra ise vazonun kenarı sayılır. Doktor Nigahban'a göre bu vazo belki de dünyada hayata dair bir hikayeyi net bir sekansla anlatan bir eserdir. Diğer 2 vazodan farklı olarak bu vazo oldukça gerçekçidir. Değişen hiçbir şey bulunmamaktadır. Keçi, domuz, ağaç ve akbaba olması gerektiği gibi tasvir edilmiştir. Doğada normalde yaşadıkları sürecin aynısını yaşarlar ve gözlemcinin şimdiki zamanı bunu gerçek anlamda yansıtır. Bunda büyülü, doğaüstü veya metafiziksel hiçbir şey bulunmamaktadır. Her şey mantıksal bir süreçte gerçekleşir. Bu objeyi ilk yapan kişi, yaban hayatında olup bitenleri yakından gözlemlemiştir. Dolayısıyla bu eser sadece bir olayın hikaye benzeri bir anlatımı olmayıp, daha ziyade dünyanın ilk biyoloji kitabı olarak kabul edilebilir. Bir hayvanın yaşam ve ölüm öyküsünü diğer canlılarla nasıl etkileşim kurduğunu tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde anlatan bir kitap. Böyle bir şeyin Marlik uygarlığında bir tür entelektüel işlem olarak kabul edilip edilmediği en azından bu bölgedeki arkeolojik keşiflerle doğrulanamıyor. Fakat o kadar değerliydi ki altın objenin üzerine kazınmış ve İran platosunda bilimsel düşüncenin 2 kıvılcımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazineleriyle Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu sohbetimizde sizlerle İran'ın kuzey bölgesindeki Marlik uygarlığını ve burada keşfedilen antikalardan bahsettik. Bir sonraki podcast'te sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden daha bahsedeceğiz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'tir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için yorum bölümünde veya sosyal ağlardan bize mesaj gönderin. Ayrıca bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Bu
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Bugün muhtelif kesimlerden oluşan bir grup kadın, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşecekler. İran Enerji Bakanı, Tahran ve Aşgabat işbirliğinin her alanda geliştiğini belirtti. İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü Ekipman Temini ve Mühendislik Genel Müdürü, son 10 yılda 768 adet liman, denizcilik ve telekomünikasyon ekipmanı yedek parçasının yerli şirketler tarafından üretildiğini duyurdu. İran'da bilgi tabanlı bir şirketin uzmanları anlık gaz ölçüm test kitleri üretmeyi başardı. Dünya halter yarışmaları İran 10 madalyayla ikinciliği kazandı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran sulta düzenine tabi olamaz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika ve Almanya suç eylemlerinden sorumlu tutulmalı açıklamasında bulundu. Siyonist rejim medyası salı sabahı Gazze şeridinin kuzeyindeki Refah'ta iki askerinin öldüğünü duyurdu. İbrani kaynaklar, Yemen'den işgal altındaki toprakların merkezine doğru füze atıldığını ve Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havaalanında uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.